Doktor o kadar nefes almadan konuşuyordu ki, annen ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Ulviye Hanım muzaffer ve memnun komşusunu seyrediyordu. Bereket versin birdenbire misafirler bastırdı da Fikriye de bu iki müttefikle çarpışmaktan kurtuldu. Mamafi kızım onların aralarında belirli bir düşünce ayrılığı olmakla beraber Ulviye Hanım'ın annenden hoşlandığına da şüphe etmiyorum. İki gün gitmese ya aratıyor yahut kendi geliyor. Ulviye Hanım için Doktor Hüsnü neyse şimdi Fikriye de hemen hemen onun ikinci nüshası. Üstelik bizimkinde karşısındakinin iliklerini işleyen dişi kurnazlığı da vardır. Şuna kani oldum ki dedikoducular bizzat dedikodu yapmayanlar için de hoşa giden kimselerden oluyor. Ben annenin sistemli gayretleriyle Ulviye Hanım'ın ilim adamlarıyla dolup boşalan salonlarına da bir iç masasını sokmak istediğini tahmin ediyorum. Zaten garp hayatının teşnesi olan fikriyeler için bugün oyundan cazip hangi zevk var? Ne sanat, ne fikir, ne ruh, hiçbir mevzu bu zorba ile baş edemiyor. Profesöre gelince o evinin içinde esmeye başlayan bu yeni havadan tamamen habersiz görünüyor. Daima meşgul. Annenin son günlerde azami dereceyi bulan kaprisleri beni bitirdi. Artık balo mevsimi de başladı. Sözde Boğaz'da oturuyoruz. Halbuki her gün şehirdeyiz. Köşkte çayların, eğlencelerin hesabı yok. Bu sene burada kış şiddetli geçeceğe benziyor. Şimdiden tek tük kar serpmeye başladı. Kim bilir oraları nasıldır. Madam Bornişyan'a benden selam söyle, sana iyi baksın. Zarfın içindeki birinci mektubumu senden adres gelmeden evvel yazmıştım. Onlar havadis. Bu asıl mektubun karşılığı. Bana konuşur gibi gelişi güzel yaz. Gözü yollarda olan babanı ihmal etme. Mektubundaki havadis hakikaten garip. Kerim Bey'in yetişkin bir oğlu olduğunu ben de bilmiyordum. O gün Cevat Bey'i bularak bundan bahsettim. Fevzi çok iyi bir çocuktur. Fakat hanımefendi ile araları hoş değildir. Kendi kendini mahkum etmiş bir sürgün gibi 5 senedir hiç memleketine gelmedi. Onu çok severim. Ara sıra mektuplaşırız. Berlin'e geçmiş olduğunu duymamıştım. Yoksa daha evvel Aliye Hanım'a bu iyi arkadaştan bahsederdim, dedi. Sezai Bey mektubunda kızına küçük, büyük, daha birçok havadisler veriyordu. Aliye'den Sezai Bey'e, babacığım, beni göreceğin gelerek üzülmene mani olamam. Fakat istirahatimi düşünerek endişe etmene hiç de lüzum yok. Sıhhatim, rahatım gayet iyi. Buraya geleli 2 defa tiyatroya, 1 defa da sinemaya gittim. Arkadaşım Feyzi bulunmaz bir çocuk. Hisli bir kız gibi. Öyle ince, derin duyguları var ki. Herhalde bu kabiliyetini anasız geçen zamanlarının elemleri olgunlaştırmış. Hatta pek fazla işlemiş, derinleştirmiş. Küçük mavi gözlerinden hiç eksilmeyen gözlüğü, genç yaşında ona bir ağırbaşlılık veriyor. Solgun, renksiz yüzü, dalgalı sarı saçları, bir erkekten ziyade bir kız çocuk başının uysal ve sevimli manasını hatırlatıyor. Bilmem biz pek çabuk arkadaş olduk. Benden 7 ay küçük. Onun için neşeli zamanlarında Ali abla diyor. Uzun seneler memleketini görmediği için başlıca mevzumuz İstanbul. O memleketinin havadislerini sorarken yüzü bir abid huşu ile ciddileşiyor. Hasretle zevkin birbirine sarılmış ifadesi bu içli çocuğu büsbütün sarartıyor. Geçen gün eve beraber dönüyorduk. Konuşurken birden sustu. Gene rengi sararmış, yüzüne memleketinden bahsettiği zamanların durgunluğu çökmüştü. Kendi kendime, Feyzi gene İstanbul'u hatırladı. Şimdi bana bir şey soracak, dedim. Düşündüğünü söylememek için mücadeleden yorulmuş gibiydi. Bir an durdu, yürümedi. Ben de durdum. Yüzüme baktı. Çehresi hiç görmediğim kadar kuru ve sertti. Aliye, sen benim ilk ve son arkadaşımsın, dedi. Hiç tahmin etmediğim bu sözü, itiraf edeyim ki biraz garip buldum. Demek ki bu çocuğu memleketinin hasretinden başka bir sebep de aynı derecede mütehassıs edebiliyordu. Ne garip. O sebep de bendim. İlk arkadaşın olabilirim fakat bana tercih edeceğin yahut benim kadar anlaşabileceğin bir başkasını bulamayacağına nereden hükmediyorsun? Dedim. Kendimi bildim bileli bu kadar memleket dolaştım, bu kadar insanlarla tanıştım fakat senin kadar yüzüne bakınca dostluğuna inanılan ve konuşurken insana kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi rahatlık veren bir başkasına tesadüf etmedim. Halbuki bu eksiklik hayatımın en büyük acısıdır, dedi. Bu hisli gencin samimiyetinden müteessir olmuştum. Sevdiğin hiç kimse yok mudur Feyzi, dedim. Başı sert bir hareketle dikildi. Zayıf insanlarda görülen nadir fakat şiddet bir katiyetle var, dedi. Sonra gözleri yüzümden ayrıldı. Tekrar yürümeye başlayarak bütün varlığına sirayet etmiş bir perestişle babam diye tamamladı. Feyzi'nin rengi biraz daha uçmuştu. Uzun zaman konuşmadı. Fakat bu sessizliğe rağmen aynı düşüncenin mihveri etrafında dolaştığı belliydi. Nitekim sözüne bıraktığı noktadan tekrar başladı. Babam her çeşit sevginin toplandığı anlatılmaz bir varlıktır. O benim hem babam hem anam, dostum, arkadaşımdır. Babam hem bir noktadır hem de bir cihan. Onun sevgisi sığındığım tek siperdir. Yoksa cemiyet içinde kendini yadırgayacak kadar muhitine intibak edemeyen, hayatta tek dostu olmayan ben bu sevgiden kuvvet almasam nasıl yaşardım? Fevzi cevap bekler gibi yüzüme baktı. Onun bütün varlığına sirayet etmiş olan bu sevgiye hürmetten başka ne düşünebilirdim? Arkadaşım şimdi biraz daha dertlenmişti. Fakat Ali'ye babamı o kadar az görürüm ki işte beni marazileştiren de bu yokluktur. Ekstra seyahatlerini evvelden haber verir. Vakti müsaitse gider görüşürüm. Bazı yaz tatillerinde büyük babamın Lümlandaki sayfiyesinde beraber geçiririz. Bu sene de gene oraya gideceğim. Büyük babam genç bir Fransız kadını ile evlidir. Onun için aile ile alakası gayet gevşektir. Zaten dedim ya, babamdan başka benim için hayatta kimsenin yeri yoktur. Şimdi ben de aynı sevgi çeşnisini uyandıran sen varsın. Gerçi dostluğumuz pek yeni fakat bana öyle geliyor ki bu dostluk pek uzaklardan sürüklenip gelmiş. İşte babacığım, bizim Feyzi böyle bir Feyzi. O kendi ruhunun şemasını benden iyi çizdi. Hem bu çocuğun hayatıyla alakadar olduğum için hem de burada konuşabilecek bir arkadaşım olduğunu anlatabilmek için sana bunları yazdım.